5. Girit İsyanı. Paris Antlaşması'na kadar Girit. Girit, Doğu Akdeniz'in en büyük adalarındandır. Uzunluğu 245, genişliği 32 kilometredir. Yer kaplamı 7740 kilometre kareyi bulur. Arazi dağlıktır. Birbirlerinden çöküntülerle ayrılan dağ kütleleri adayı boydan boya geçer. Bu kütlelerin en yükseği 2400 metredir. Ada bu durumuyla isyan halinde asilerin uzun bir gerilla harbi yapmalarını elverişlidir. 1868'de yalnız erkeklerin sayılmasıyla yapılan bir nüfus sayımına göre Girit'in nüfusu 15 bini Müslüman, gerisi Hristiyan olmak üzere 55 bini bulmaktadır. Hristiyanlar ve Müslümanlar Rumca konuşmaktaydılar. Müslüman halkın bir kısmı Anadolu'dan gelmiş ve adaya yerleşmişti. Bir kısmını da İslamlığı kabul etmiş olan yerli halk teşkil ediyordu. Yerli Müslümanlarla yerli Hristiyanlar arasında dil bakımından olduğu gibi gelenekler bakımından da müşterek özellikler vardı. Girit, Mora ve Yunanistan'ın diğer kıyı bölgeleriyle devamlı irtibat halindeydi. Bu bakımdan Yunanistan'daki olayların akisleri Girit'te, Girit'teki olayların da akisleri Yunanistan'da duyulurdu. 1770'de Ruslar Mora'yı Osmanlı Devleti aleyhine tahrik etmeye başladıkları vakit Girit'i de ihmal etmemişlerdi. O tarihte Girit Dağlıları da isyan etmiş fakat bu isyan kolayca bastırılmıştı. 1821'de Roma'da başlayan büyük isyan hareketi az sonra Girit'e de bulaşmıştı. Kandiye ve Resmo adalarının dışında kalan bölgeler asilerin tesiri altında kalmıştı. 1823. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Mora isyanlarına müdahalesi üzerine Girit'in idaresi bir müddet için Mısırlı valiler tarafından yapılmıştı. Mehmet Ali Paşa Mısır'da olduğu gibi Girit'te de kuvvetli bir idare kurmaya kalkışmış, riayayı beylerin ve ağaların istismarlarına ve fena idaresine karşı korumuştu. Müstakil Yunan devletinin statüsü Londra'da tespit edildiği sıralarda İngiltere, Rusya ve Fransa Girit adasına da temas ettiler. Fakat adanın Yunanistan'a bırakılması bahis mevzu olmadı. Önceki olaylara karışmış Giritliler için babalice umumi af ilan edilmesi ve halkın her türlü baskı ve tarafgir idareye karşı himaye görmesi esası kabul edildi. Şubat 1830. Girit'in Hristiyan halkı Londra Konferansı'nın haklarında verdiği bu karara itiraz ettiler. Veya tam istiklal yahut Yunanistan'a iltihak tezini ortaya attılar. 1841'de Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleri adadan çekilmek zorunda kalınca Girit Rumları fırsattan faydalanarak tekrar isyan ettilerse de bu isyan da öncekiler gibi kolaylıkla bastırıldı. Paris Antlaşması'ndan sonra Girit isyanının sebepleri. İslahat Fermanı 1856 Girit'in iç durumunda hissedilir değişiklik yaptı. Adanın Hristiyan halkı büyük mülkler edinmeye başladı. Müslüman Giritliler arasında Hristiyanlığa dönenler de görülmeye başladı. Yunanlılar büyük ülkü fikrini Giritliler arasında yaymaya ve halkı Osmanlı Devleti'ne karşı tahrik etmeye koyuldular. Rusya Yunanlıları bu çalışmalarında her türlü vasıtalarla desteklemekten geri kalmadı. Bu tahrikler neticesinde adanın türlü bölgelerinde doğrudan doğruya Babali'ye karşı olmamakla beraber mahalli Osmanlı otoritelerinin fena idaresine diye ayaklanmalar oldu. 1858'de yer alan böyle bir isyan neticesinde Girit valisi Veli Paşa geri çağrılarak yerine Kaptanı Derya Ahmet Paşa gönderildi. Ahmet Paşa'dan sonra Sami Paşa, Hüseyin Avni Paşa, İsmail Paşa sırayla vali gönderildiler. Babali, Girit'in huzur ve sükununun iyi valilerle sağlanabileceğini tahmin ediyordu. Halbuki Girit Rumları, Eflak ve Boğda'nın muhtariyet imtiyazlarının genişletildiğini, Sırbistan emaretinin ve Karadağ'ın istiklal için mücadele ettiğini, Lübnan Hristiyanlarının bile büyük devletlerin yardımıyla muhtariyet imtiyazlarına kavuştuklarını görüyorlardı. Bütün bu olaylar onları da harekete geçmeye teşvik ve tahrik etmekteydi. Girit olaylarına ismi karışmış ve Girit isyanlarını idare edenlerle temasını muhafaza etmiş olan General Callegris, Napolyon III ile yaptığı bir mülakatta kendisinin Girit valisi olarak tayini için Babali nezdinde tavassutta bulunmasını rica etti. Bu iş yapılmadığı takdirde Girit Hristiyanlarının İslamlar tarafından katledilmek tehlikesine maruz bulunduğunu ileri sürdü. 3. Napolyon, hal ve durum gerektirirse Suriye Hristiyanları için yaptıklarımı Girit Hristiyanları için de yapacağım cevabını verdi. 1866. Artık gerek adı geçen generale ve gerekse Girit'in isyan işlerinde sözü geçenlere böyle bir hal ve vaziyet yaratmak işi kalıyordu. Girit'in bütün nahiyelerinden gelen delegeler, Epitropia'da toplanarak padişahtan Avrupa devletlerinin garanti etmiş olduğu ıslahat fermanındaki ıslahatı yapmasını rica etmeye karar verdiler. 26 Mayıs 1866. Dilekçelerinde ileri sürdükleri başlıca noktalar şunlardı. 1. Vergilerin azaltılması. 2. Vergi usullerinin ıslahı. 3. Yol ve köprü yapılmak suretiyle münakalatın kolaylaştırılması. 4. Müslümanlar karşısında Hristiyanlara hiçbir garanti sağlamayan adalet cihazının ıslahı. 5. Şahsi hürriyetin garanti edilmesi. 6. Nahiyelerde okul ve hastaneler açılması. Babali bu isteklerden vergilerle adalet cihazının ıslahına dokunanları haklı sebeplere dayanır görmediği için reddetti. Okul, hastane ve köprü yapılmasıyla ilgili olanları da dikkate nazara alacağını belirtti. Girit valisi İsmail Paşa, Babali'nin cevabını nahiye temsilcilerine bizzat bildirerek dağılmalarını istedi. Paşa, bir isyan hareketine karşı koymak için tedbirli davranmış ve kuvvet getirtmiş bulunuyordu. İsyanın başlaması ve gelişmesi. Epitropia'da toplanan asiler isteklerinin kabul edilmemiş olmasını fırsat bilerek silaha sarılacaklarını Girit'teki konsoloslara bildirdiler. Yazılarına Babali'nin kendilerine vermiş olduğu cevabı da iliştirmişlerdi. Bundan birkaç gün sonra da Giritlilerin millet meclisi halinde toplandıklarını ilan ederek maksatlarını Yunan gazetelerinde açıkladılar. 23 Ağustos 1866. Bu suretle Girit isyanı başlamış oldu. Asilerin başlarında Hacı Mihail vardı. Bu zat bütün Giritlileri isyanla ilgilendirmeye çalıştı. Halka ilan ettiği bir beyannamede her kim silahını alıp yanıma gelmezse evini ve ailesini yakacağım diyordu. Bu tehdidin de zoruyla Ağustos ayının sonlarına doğru 12 bin kişi silaha sarılmış ve adanın dağlık bölgelerinde muharebe için teşkilatlanmaya başlamıştı. Yeter derecede kuvvetlendiğini hisseden asilerin meclisi 2 Eylül'de ada üzerinde Türk hakimiyetini tanımadığını ve Girit'in Yunanistan'a ilhakını ilan etti. İsyanın bu şekli alması üzerine Hristiyan tebaa adalara ve dağlık bölgelere çekilmeye, İslamlar da kalelere sığınmaya başladılar. Asiler hariçten yardım görmedikçe maksatlarında muvaffak olamayacaklarını önceden kestirmiş bulunuyorlardı. Bütün ümitlerini Rusya, Fransa ve Yunanistan'dan görecekleri yardıma bağlamışlardı. İsyan karşısında Avrupa büyük devletlerinin durumu. Rusya, Osmanlı Devleti'ne zararlı olan her olayda olduğu gibi Girit isyanında asilerin tarafını tuttu. Zaten Rum davası bir asra yakın zamandan beri Rus davası olmuştu. Bizans İmparatorluğunu tekrar diriltmek Ruslar tarafından ortaya atılmış bir düşünceydi. Yunanlıların büyük ülküsü bu düşünceden alınan ilhamla meydana gelmişti. Bu böyle olmakla beraber Rusya, küçük veya büyük Yunanistan'ın kendisinden başka bir devletin tesiri altında bulunmasını da istemiyordu. Girit isyanının arifesinde İngilizlerin tesiriyle Yunan tahtına geçen Kral Yorgi'yi bu tesirden kurtarmak ve Rusya'ya kazanmak, St. Petersburg hükümetinin başlıca meşgalesini teşkil etmişti. Nihayet Kral Yorgi, Çar Alexander II'nin yeğeni Grand Düşes Olga ile evlendirilmişti. Bu evlenme vesilesiyle Yunanlılar ve Giritli Rumlar arasında Çar'ın cihaz olarak Girit'in Yunanistan'a verilmesi için çalışacağı şaiası ortaya çıkmıştı. Girit'in saf dağlı asileri için bu şaiya kesin bir gerçek hükmündeydi ve bu sebeple morallerini yükseltmekteydi. Girit isyanından birkaç ay sonra Prens Korçakov, Türk elçisine Rusya'nın Girit hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladığı görülüyor. Girit adası sizin için kaybolmuştur. 6 aylık bu kadar şiddetli bir mücadeleden sonra artık tam bir anlaşma mümkün değildir. Padişahın otoritesini tekrar kurmaya muvaffak olduğu farz edilse bile bir sürü harabeler ve bir yığın cesetler üzerine kurulmuş olacaktır. Muhafaza edemeyeceğiniz bu Girit adasını Yunanlılara bırakınız. Zaten önceden de Girit'i Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya vermekten çekinmemiştiniz. Rus devlet adamının bu sözleri Girit isyanı karşısında Rusya'nın tutacağı yolu açıkça gösteriyordu. Fransa, Girit isyanı sırasında ırk ve milliyet fikirlerinin savunucusu olmakta devam ediyordu. 3. Napolyon'un gayretleriyle İtalyan Birliği kısmen kurulmuş, Alman Birliği de kurulmak yoluna girmiş bulunuyordu. Yukarıda da açıklandığı gibi Fransa diplomatik vasıtalarıyla Romanya'nın, Sırbistan'ın ve hatta Karadağ'ın müstakil hale gelmeleri için büyük gayretler sarf ediyordu. Fransa'nın bu ırk ve milliyet politikası büsbütün de hasbi değildi. Fransızlar aynı prensiplere dayanarak Belçika'yı ilhak etmeyi tasarlıyorlardı. Bu sebepledir ki Fransa Girit'in Yunanistan'a verilmesine taraftardı. Girit isyanının geliştiği sıralarda Yunan kralı 3. Napolyon'u ziyaret etti. Kral veda ederken Fransızlar imparatoru kendisine "Allah'a ısmarladık aziz kardeşim, iyi seyahatler temenni ederim. Unutmayınız ki Girit sizin için keklik çanta da demektir." dedi. İtalya ile Prusya da milli birliklerini tamamlamayı, ırk ve milliyet fikirlerinin yayılması ve gerçekleşmesiyle mümkün gördükleri için 3. Napolyon gibi düşünüyorlardı. İngiltere, kekliğin çantaya girmesine razı olmayan tek Avrupa devletiydi. İngilizlerin Akdeniz siyaseti milliyet esaslarına göre değil, fakat İngiltere'nin milli menfaatlerine göre ayarlanmıştı. İngiltere, küçük bir Yunanistan'ın kurulmasını olayların zoruyla kabul etmişti. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü muhafaza etmesini büyük bir Yunanistan'ın kurulmasına tercih ediyordu. Osmanlı Devleti İngiltere'nin dostu ve müttefikiydi. Büyük Yunanistan kurulduğu takdirde bu devletin Rusya'nın dostu olacağı aşağı yukarı belli olmuştu. Bu durum karşısında İngiltere, Girit isyanları karşısında Babali'den tarafa çıkmayı gerekli buluyordu. Egemen bir Yunan devletinin kurulması için evvelce aralarında işbirliği yapmış olan Rusya, Fransa ve İngiltere'nin Girit adasının Yunanistan'a bırakılması hususunda aynı düşüncede olmamaları Girit asilerini hayal kırıklığına uğrattı. Fakat büsbütün de ümitsizliğe kaptırmadı. Yunanistan'ın imdatlarına koşmasını beklemeye başladılar. İsyan karşısında Yunanistan'ın durumu. Yunanistan'da umumi efkar Girit asilerinin lehindeydi. Bütün Yunanlılar hangi partiden olursa olsun Girit'in Yunanistan'a katılmasına taraftardılar. Bununla beraber Yunan hükümeti Girit için Osmanlı Devleti'ne karşı bir harbi gözüne kestiremedi. Fakat halk ve hükümet Babali ile Yunanistan arasında harp hali olmaksızın Girit asilerine her türlü yardımda bulundular. Merkezi Atina'da olan Eterya Cemiyeti Girit'e para, eşya, silah ve gönüllü gönderdi. Osmanlı İmparatorluğundaki Yunan konsolosları da para ve eşya göndermek suretiyle yardım ettiler. İstanbul Rumları geniş teberrularda bulundular. Toplanan paralarla ayda 50 kuruş karşılığında gönüllüler kaydedildi. Yunan basını Avrupa umumi efkarını tahrik edici yazılar yazarak 1821 isyanlarında olduğu gibi para ve insan yardımı sağlamaya çalıştı. Türlü milletlere mensup gönüllüler Girit'e gelerek asilere iltihak ettiler. Yunan başvekili Kumondoros asilere mümkün olan yardımı yapmaya gayret etti. Atina'daki garnizon komutanı Korneos'u Girit asilerinin başına gönderdiği gibi Teselya'da Babali'ye karşı bir ayaklanma tertip eden Kiryako'ya gizliden gizliye yardım etti. Girit isyanı ve Babali. Babali, Girit isyanı başladığı vakit asilerin maksadını Yunanistan'ın Girit hakkındaki emellerini ve Avrupa devletlerinin bu isyan karşısında takip edebilecekleri siyasetleri kestirmekte gecikmedi. Asilere itaat etmelerini emretti. Reddetmeleri üzerine de onları eşkıyalar olarak telakki edeceğini ilan etti. Girit, Osmanlı Devleti'nin bir eyaletiydi. Paris Kongresi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü tanınmış olmakla isyan, Babali ile tebaasından silaha sarılmış olanlar arasında Osmanlı Devleti'nin bir iç meselesi durumundaydı. Yabancı devletlerin bu meseleye karışmaları devletler hukuku bakımından mesnetsizdi. Bundan başka Girit isyanında ırk ve milliyet prensibini öne süren Giritliler lehinde müdahalede bulunmak isteyecek olan Rusya ile Fransa'ya Osmanlı devlet adamlarının verecekleri cevaplarda dayanacakları emsaller de vardı. Rusya, istiklal için silaha sarılmış olan Lehistan'da, Fransa'da kendisine karşı isyan etmiş olan Cezayir'de ne hakla asayişi temin etmeye girişmişlerse Osmanlı Devleti de aynı hakka dayanarak Girit'te nizam ve intizamı sağlamak için harekete girişmişti. Babıali'nin kendiliğinden Girit'i Yunanistan'a vermesi ise hiç bahis mevzu olamazdı. Çünkü böyle bir hal vukuunda Teselya'nın ve Epir'in de Yunanistan'a katılmak isteyecekleri tabiiydi. İsyanı bastırma hareketleri. Bu düşüncelerledir ki Babıali Girit isyanını bir taraftan kuvvetle bastırmaya koyulurken diğer taraftan da diplomatik yönlerden ilgili Avrupa kabineleri nezdinde hareket tarzında haklı olduğunu ispat etmeye çalıştı. İsyan başlar başlamaz Osmanlı kuvvetleri Girit'te tenkil hareketleri için toplanmaya başladı. 12 Tugay'dan ibaret olan bu kuvvetlere Mısır Hidivi tarafından Şahin Paşa komutasında gönderilen Tugay ve 4 topluk bir kuvvet de katıldı. Bu suretle Girit valisi İsmail Paşa komutasında asilere merem anlatacak kudrette önemli bir ordu kurulmuş oldu. Fakat bu ordu nizami harp yapmak için yetiştirilmişti. Halbuki bir gerilla harbi yapmak zorunda bulunuyordu. Asiler dağlık ve sarplık bölgelere çekilmişlerdi. Fırsat kollayarak baskınlar yapıyorlardı. Onların taktiğine uyulması gerekti. Ordu küçük birliklere bölündü ve asilerle küçük çapta mevzi çatışmalara girişildi. Bu hal isyanın süratle bastırılması ümitlerini suya düşürdü. Osmanlı umumi efkarı bu durum karşısında galeyana geldi. İsyanın uzamasını Yunanistan'dan gönderilen gönüllülere atfetmeye başladı. Hükümetten Müslümanların imdadına koşulması için gönüllü kaydedilmesi hususunda müsaade istendi. Bu müsaade verilmedi. Babıali sıkıştığı bu gibi hallerde netice almak için vaziyetin icap ettirdiği tedbirleri araştırıp bulacağı yerde vali ve komutan değiştirmek itiyadını edinmişti. Bu itiyadın sevkiyle Girit'e olağanüstü yetkilerle Mustafa Naili Paşa'yı vali tayin etti. Bu zat Girit'te uzun müddet valilik etmişti. Kendisine bu yüzden Giritli lakabı verilmişti. Abdülmecit devrinde sadrazamlıkta da bulunmuştu. Giritliler üzerinde nüfus sahibi olduğuna ihtimal veriliyordu. Bu esnada Avrupa kabineleri dikkatlerini Girit isyanı üzerinde toplamış bulunuyorlardı. Babıali, Mustafa Naili Paşa'nın memuriyetini alakalı devletlere izah etmeleri için Londra, Paris, Viyana, Berlin, St. Petersburg ve Floransa'daki temsilcilerine talimat gönderdi. Bu talimatta şu hususların belirtilmesi isteniyordu. 1. Mustafa Naili Paşa'nın talimatı yabancıların ferasetleriyle eşkıya yuvası halini almış olan Girit adası halkı için gayet hayırlıdır. 2. Yunan gazetelerinin adada Hristiyanlara zulüm yapıldığı hususundaki neşriyat iftiradan ibarettir. 3. Girit'te İslamlar katledilmekte, malları yağmaya uğramaktadır. Bu yüzden Müslümanlar canlarını kurtarmak için surlarla çevrili şehirlere sığınmak zorunda kalmışlardır. Eylül 1866. Mustafa Naili Paşa'nın talimatı Girit isyanını barışçı tedbirlere başvurmak suretiyle yatıştırmaktı. Babıali, Girit'e yeni bir idare şekli vermek suretiyle asileri memnun edeceğini sanıyordu. Yeni idare şeklinin tespiti için Girit halkının reyine müracaat edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Girit'in bütün kariyelerinden seçilen ikişer Müslüman ve ikişer Hristiyan'dan meydana gelen bir seçim kurulu İstanbul'a gidip Girit işini görüşmek üzere 35 temsilci seçti. Bunlar Talya vapuruyla İstanbul'a hareket ettiler. İstanbul'da Fındıklı'da bir konağa misafir edildiler. Padişah tarafından kabul edilerek iltifata mazhar oldular. Daha sonra Girit meselesini görüşmek üzere Babıali'de kurulmuş olan bir komisyon huzuruna çıkarıldılar. Bu komisyonda reyleri sorulmaya ve şöyle edilse nasıl olur denilmeye başlandı. Bu adamlarsa Ahad-ı Nas'tan olarak müddeti ömürlerinde belki Girit valisinin huzuruna çıkmamış oldukları halde böyle bir iltifata ve ihtirama nail olmaları kendilerine şaşkınlık verdi. Bu muameleyi memur oldukları için ağırlarına ve kendilerinin kıymet ve ehemmiyetlerine hamlederek kendilerini adeta bir ecnebi devletin memurları şeklinde koydular. Vükelayla mukalemelere ve müsaherelere giriştiler. İşin garibi, vükeladan her biri kendini ilim ve hakikat kütüphanesi sanırken Girit'in nüfus ve servetini bilmiyorlardı. Orada ahalinin 5'te 2'sinin İslam ve 5'te 3'ünün Hristiyan olduğunu ve arazinin 3'te 2'sinin Müslümanlar elinde bulunduğunu ve Müslüman halkın Hristiyan halktan 90 milyon kuruş kadar alacakları olduğunu Girit temsilcilerinden öğrendiler ve iftihar makamında bunu herkese naklettiler. Girit temsilcileriyle müzakereler cereyan ederken Girit'te asiler temsilcileri millet haini ilan ettiler. Bunun üzerine temsilcilerden bir kısmı kaçtılar ve kendilerinin ahali tarafından seçilmiş olmadığını, hükümet tarafından zorla gönderilmiş olduklarını ilan ettiler. Bu sebeple de görüşmelerden umulan idari ve siyasi netice sağlanamadı. Bu esnada Fransa, Girit'in Yunanistan'a bırakılması için ısrarlı teşebbüslerde bulunmaktaydı. İstanbul'daki Fransız elçisi Mostier, padişahla yaptığı mülakatta Paris kabinesinin bu yoldaki düşüncelerini açıkladı. Sultan Abdülaziz, Osmanlı Devleti'nin Girit'ten vazgeçmeyeceğini, bunun için ikinci bir Navarin'e lüzum olduğu cevabını verdi. Bu elçiye halef olan Monsieur Bore de aynı konuda gayretler sarf etti. Elçi, Hariciye Nazırı Fuat Paşa'yı ikna edebileceğini sanıyordu. Bir gün onunla yaptığı bir mülakatta, ''Paşa Hazretleri, pekala bilirsiniz ki kangren olan uzvun kesilmesinden başka çare yoktur.'' diye Girit'e telmihte bulununca Fuat Paşa, ''Hayır Monsieur Bore, Girit kangren olmamıştır. Bu adi bir sivilcedir ki Osmanlıların muttasaf olduğu Kuvve-i Unsuriye ile an-ı behemhal teşfiyeye muktedir olduğunu ispata hazırdır. Bununla beraber siz de pekala bilmelisiniz ki Girit bizim başımızdır. Baş hiçbir vakit kesilemez. Başımızı kurtarmak için icap ettiği vakit bütün vücudumuzu feda etmek hem hakkımız hem de vazifemizdir. Biz hak ve vazifemize istinat ederek encamı ne olursa olsun her fedakarlığı göze aldırmaya mecburuz. Osmanlı Devleti'nin Girit hakkındaki görüşünü bu kadar kuvvetli bir şekilde açıklaması Avrupa devletlerinin hareketleri üzerinde müessir oldu. 5 Şubat 1867'de İngiltere Kraliçesi parlamentonun açılışı münasebetiyle söylediği nutukta Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Hristiyanların hakları için geniş garantiler sağlanmasına taraftar olduğunu fakat bu garantilerin padişahın hükümranlık haklarına hiçbir veçile halel getirmesine razı olmayacağını bildirdi. 3. Napolyon 10 gün sonra söylediği bir nutukta Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetini İngiltere Kraliçesi'nin ifade etmiş olduğu şeklinde açıkladı. Her iki nutuktan çıkan mana, Girit'in Yunanistan'a verilmesinden çok bu adayı imtiyazlı bir eyalet haline getirmenin münasip olacağıydı. Girit asileri bu nutuklardaki manayı kabul etmeye yanaşmak istemediler. Ya hep ya hiç prensibine mıhlık aldılar. Sonuna kadar savaşacaklarını tekrar ilan ettiler. Babali isyanı sona erdirmek için daha sert hareket etmek zorunda bulunduğunu anladı. Mustafa Naili Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve Girit'e Ömer Paşa'yı gönderdi. Ömer Paşa Karadağ isyanlarında savaşmış ve başarı kazanmıştı. Gerilla harbinin karakterini biliyordu. Kuvvetlerini ikiye bölerek asilerin üzerine yürüdü. Bu sırada asilere mühimmat ve cephane getirmek suretiyle Yunanistan'la ve adalarla irtibatlarını sağlamakta bulunan Arkadi isimli vapur da İzzettin vapuru tarafından batırıldı. Ömer Paşa kuvvetleri eşkıyanın bütün büyük kuvvetleriyle Lasiti denilen yerde karşılaştılar ve onları yenilgiye uğratıp dağıttılar. Ömer Paşa bir müddet sonra Babali'ye gönderdiği bir yazıda "Bütün nevahi ahalisi itaat altına alınarak silahlarını teslim etmişlerdir." demekteydi. Bununla beraber eşkıyanın bir kısmı yüksek dağlık bölgelere çekilerek hala savunmaya devam ediyorlardı. Girit isyanı henüz tam manasıyla bitmiş sayılamazdı. Girit'te bulunan konsoloslar ve mensup bulundukları hükümetler Avrupalılar tarafından bir anket ve hatta bir plebisit yapılmasını insaniyet adına istemeye başladılar. Bu istek karşısında Osmanlı Devleti'nin durumu güçleşti. Bakanlar Kurulu'nda Meclis-i Vükela Girit meselesi bütün teferruatıyla görüşüldü ve Sadrazam Ali Paşa bizzat Girit'e gitmeye istekli oldu. Sadrazam Ali Paşa'nın Girit'e memuriyeti. Ali Paşa Girit memuriyetinin sebeplerini Girit'ten gönderdiği bir mektupta şöyle anlatmaktadır. Bendelerinin bu tarafa azimeti çakiraneme dair arz elediğim niyazi kemterename müsaade buyurulduğu esnada efendilerimize dahi biddefaat ifade ettiğim veçile iş bu niyaza mübaderetim haşa min haşa kendimde işi hemen bitirmeye liyakat görerek müteahhit olduğumdan neşet etmeyip devletçe girdin idare-i atiyesi için ittihaz buyurulan nizamat-ı esasiyeyi adi yolda bir memurla ilan ettirmek iktiza etse, eşkıyanın muallim ve muharriki olan ecaibin bütün bütün çürütecekleri ve hiç takdir etmeyecekleri derkar olmasıyla nizamat-ı merkumenin devleti âliyece ne rütbe mutena tutulduğunu ahali ve ecanibi göstermek ve bir de düveli ecnebiyenin müssirane dermeyan etmekte oldukları teftişi müşterek teklifi mühlikini bir nevi tahkiki hale memur bir heyeti fevkalade ile geçiştirmeye çalışmak için min gayri hakkın ve istihkakın uhde-i kemterenamde bulunan memuriyeti celilenin buraya gelmesinde fayda gördüğümden neşet etmiştir. Bu satırlardan da anlaşılıyor ki Ali Paşa Girit'e yeni bir idare tarzı götürüyor ve bununla hem asileri kazanmayı hem de büyük devletlerin muhtemel müdahalelerini önlemeyi ümit ediyordu. Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi Avrupa diplomatları arasında da büyük otorite sahibiydi. Girit isyanında bu otoritenin kendini duyurması tabiiydi. Ali Paşa hareketinden önce Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya Girit'te askeri kuvvetleri bulundurmasını, 45 günlük bir mütareke ilan etmesini, bu müddet zarfında silahlarını bırakacak asiler için umumi bir af kabul etmesini emretti. Bu umumi aftan Girit asilerine yardım için gelmiş olan yabancılar da istifade edecekti. Ali Paşa 2 Ekim 1867'de Sultaniye vapuruyla İstanbul'dan Girit istikametine hareket etti. Beraberinde damadı Selahattin Bey, Ticaret Nazırı Kabuli Paşa, Rauf Paşa, Kara Todori, Kostaki ve Sava efendilerle Murat Bey ve Hoca Mecit Efendi vardı. Ali Paşa Girit'te, Girit'in muhtariyet idaresi. Ali Paşa 6 Ekim'de Kandiye'ye vardı ve törenle karşılandı. Aynı gün Giritlilere bir beyanname yayınladı. Bunda onları padişahın haklarında gösterdiği hayırlı niyetlerinden faydalanmaya, adayı harabiye çevirmekte olan mücadeleden vazgeçmeye, kendilerini bu mücadeleye sürüklemiş olan yabancılardan ayrılmaya davet etti. Bundan başka Girit nahiyelerini 15 gün içinde halkın güvenliğini kazanmış kimseler arasından 4'er Müslüman, 4'er Hristiyan temsilci seçerek nezdine göndermelerini emretti. Girit'in yeni idare tarzını belirten fermanını da adanın her tarafında yayınladı. Bu fermanın başlıca hükümleri şöyleydi. Girit'in mülkiyet idaresi padişah tarafından tayin edilecek bir valiye, kalelerin ve askeri kuvvetlerin idaresi de bir büyük komutana verilecektir. Valilik ve komutanlık hizmetleri birbirinden ayrı olmakla beraber, gerektiği vakit valilik hizmetinin komutanlık memuriyetiyle birleştirilmesi, padişahın iradesiyle mümkün olacaktır. Girit valisi, memleketi Osmanlı Devleti'nin umumi kanunlarına ve ada için tanzim edilmiş olan özel nizamlara göre idare edecektir. Valinin maiyetinde biri Müslüman, diğeri Hristiyan olmak üzere memurlar arasından seçilen ve padişah tarafından nasb edilen iki müşavir bulunacaktır. Girit adası gereği kadar sancaklara bölünerek bunların mülki idaresi, Osmanlı Devleti memurları arasından seçilen ve idare ile tayin edilen mutasarrıflara verilecek. Mutasarrıfların yarısı Müslüman, diğer yarısı Hristiyan olacak. Müslüman mutasarrıflara birer Hristiyan ve Hristiyan mutasarrıflara da birer Müslüman muavin verilecektir. Sancaklar kazalara bölünecek ve kaymakamlarla muavinleri yukarıdaki hükümde gösterilen prensiplere göre seçilecektir. Vali ve mutasarrıflar ve kaymakamlar nezdinde birer idare meclisi olacaktır. Vilayet idare meclisine vali başkanlık edecektir. Bu meclisin üyeleri iki müşavir, adliye müfettişi, metropolit, defterdar, mektupçular ve halk tarafından seçilen üçü İslam, üçü Hristiyan üyelerden müteşekkil olacaktır. Mali işler için vilayetlerde birer defterdar ve sancaklarda birer muhasebeci, ve kazalarda birer mal müdürü bulunacaktır. Mal memurları gereğine göre Müslüman ve Hristiyan olacaktır. Adada resmi yazışma iki dilde yapılacaktır. Bu sebeple vilayetlerde ikişer mektupçu ve sancaklarda da ikişer tahrirat başkatibi bulunacaktır. Halkı karma olan sancakların idare meclislerinde mutasarrıf reis olacaktır. Azada mutasarrıf muavini ve hakim ve piskopos ve muhasebeci ile tahrirat başkatiplerinden ve üçü İslam halk, üçü de Hristiyan halk tarafından seçilmiş üyelerden ibaret olacak. Halkı tamamen Hristiyan olan sancakların idare meclisleri de mutasarrıflar reis olmak üzere muavin ve piskopos ve muhasebeci ve tahrirat başkatibi ve 6 Hristiyan üyeden kurulacaktır. Kaza idare meclislerinin de bu kaide üzerine kurulması tespit edilmişti. Vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde cinayet ve hukuk mahkemeleri kurulacaktır. Vilayet merkezinde ve halkı karma olan sancaklarla kazaların merkezlerindeki mahkemelerin Müslüman ve Hristiyan üyeleri halk tarafından seçilecektir. Halkı tamamen Hristiyan olan sancak ve kazaların mahkemelerindeki üyeler yalnız Hristiyanlardan mürekkep olacaktır. Vilayet merkezinde ve her karma sancakta Müslümanlar arasındaki davaları görmek için şer'i birer mahkeme bulunacaktır. Kariyelerde birer ihtiyarlar meclisi olacağı gibi sancaklarda da İslam ve Hristiyanlar için ayrı ayrı birer ihtiyar meclisi bulunacak ve bunlar ilgili halk tarafından seçilecektir. Girit vilayetinin halk tarafından seçilen bir meclisi umumisi olacaktır. Bu meclise her kazadan iki üye gönderilecektir. Halkı sırf Müslüman olan kaza, Müslüman üyeler, halkı sırf Hristiyan olan kaza, Hristiyan üyeler gönderecek. Karma kazaları, biri Hristiyan, diğeri Müslüman olmak üzere ikişer üye gönderecektir. Üyelerin seçimi hususi bir talimatname ile tespit edilecektir. Meclisi umumi yılda bir defa toplanacak ve yol, bayındırlık, itibar sandıkları teşkili, ticaret, endüstri, ziraat, eğitim ve daha başka ammeyi ilgilendiren işleri görüşecektir. Adanın varidatından gerekli para, Babali'nin müsaadesiyle bu gibi işlere sarf edilecektir. Meclisi umumi bu işlere ve bu sarfiyata nezaret edecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer eyaletlerinin hükümete verdikleri vergiden, Girit ahalisi eskiden beri muaf olduklarından, kendilerinden yalnız aşar ve müşkürat ve gümrük resimleriyle ihracat ve sarfiyat dahiliye gümrüğünün tenzili mukabilinde ihdas olunmuş olan tuz ve tütün resminden ve eskiden beri sair memleketlerle beraber ada ahalisi tarafından dahi verilmekte olup, fakat bu kere islahatı icra olunmakta olan belli resimlerden başka bir şey alınmayacaktır. Girit'te devletler arası anket fikri. Girit adasına bu hükümler dairesinde verilmek istenen nizam, islahat fermanının şekline ve ruhuna uygundu. Asiler lehinde yabancı bir müdahaleye de artık yer bırakmamaktaydı. Buna rağmen asilerin geçiş hükümeti adıyla kurmuş oldukları heyet, yukarıdaki hükümleri inceledikten sonra reddetmeye karar verdi. Asiler bir yıl savaştan sonra Girit'in idaresinde bu hakların kendilerine verilmesinde geç kalındığını ileri sürerek adanın Yunanistan'a ilhakında ısrar ediyorlardı. Bu yolda ayak düremelerinde başlıca sebep yabancı devletlerin adada Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne tesir etmeyecek şekilde Avrupalı bir heyet tarafından bir teftiş ve bir plebisit yapılmasında hala ısrar göstermeleriydi. İstanbul'da Bakanlar Kurulu heyeti vükela bu hususta yabancı devletlere verilecek cevaba esas olabilecek düşünceleri tespit ederek bir rapor halinde ve aşağıda görüleceği şekilde Ali Paşa'ya bildirdi. Bu maddede tutulacak iki yol olup ve anın biri teklifin reddi kat'isi ve diğeri bazı mertebe uyuşulması suretleridir. Red cihetine gidildiği takdirde icabında devletin hukukunu ve namusunu muhafaza etmek için silahlı tedbire başvurması icap edeceği şüphesizdir. Halbuki asker ve para bulunmadığından devletin silahlı bir mücadele için kudreti yetmeyecektir. İkinci yola gelince, onda da beş şık düşünülebilir. Birinci şık teftiş teklifinin kayıtsız olarak kabul edilmesi. İkinci şık adada yüksek memuriyetiniz cümlesinden olarak halkın saadetini sağlayacak tedbir ve nizamların tatbik edilmekte olduğunu ve bizce yapılacak başka şey olmadığından bahisle eğer yapılanlara emniyetleri yoksa taraflarından birer hususi memur göndermek suretiyle yapılanları görmeleri. Üçüncü şık evvelce İngilizler tarafından da teklif edildiği veçile ada idaresinin biraz daha genişletilerek bir Hristiyan vali tayin edileceğinin vaat edilmesi, bu cihetinde İngiltere ve Avusturya kabinelerine ifade edilerek onların vasiyetiyle diğer devletlerin buna muvaffakatlerini temini ve bu hal şeklinin de ancak hatır için yapıldığı, daha ilerisine gidilmesine imkan bulunmadığı işaret edilmeli. Dördüncü şık, Osmanlı Devleti asayişin temini ve halkın refahı için münasip gördüğü şeyi yapmıştır. Eğer noksan cihetler görülüyorsa ihtar olunsun denmelidir. Ancak bu hususta daha önce İngiltere ve Avusturya devletlerinin reyleri alınarak bu reyleri makul ve makbul görüldüğü takdirde bu devletler vasıtasıyla diğerlerine bildirilmesi, 5. şık da Girit'e verilmekte olan nizamın daha da tavsiye edileceğini beyandan ibarettir. Mülki tamamiyete riayet edilmesi devletlerce vaat edilmiş bulunduğu için yukarıda söz konusu şıklardan ikincisini yani teftiş maddesinin kabulünün zararsız gibi olduğu görünmektedir. İstanbul'daki vükelanın bu düşünceleri de gösteriyor ki Osmanlı Devleti Girit isyanı karşısında büyük devletlerin müdahalesinden endişe ediyordu. Devletlerin bir teftiş yapılması hususundaki tekliflerine verilecek cevabın tespitinde uzun boylu düşünülmüştür. Bu teklifin reddi halinde bir harp hali belirmesi karşısında devletin parası ve askeri bulunmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla başvurulacak tedbir diplomatik vasıtalarla ve barışçı usullerle büyük devletleri tatmin etmekten ibarettir. Neticede İstanbul'daki vükela prensip itibariyle teftişe taraftar görünmektedir. Çünkü büyük devletler bu teftişle Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğini vaat etmişlerdir. Sadrazam Ali Paşa, vukalanın bu düşüncesine iştirak etmedi. İstanbul'a gönderdiği bir layihada teftişin mahalli neticeleri hakkında fikirlerini şu suretle açıkladı. Büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne riayet ettiklerine dair verdikleri teminata, müşterek teftişleri esnasında Girit'in Hristiyan halkının göstereceği şevk ve heyecanı görünce bağlı kalıp kalmayacağını kestiremiyorum. Bu münasebetle şunu da ifade etmeliyim ki, ada halkının bugün 2/3 Yunanistan'a iltihaktan başka bir hal çaresini kabul etmek şöyle dursun, dinlemek bile istemeyen eşkıya reislerinin emrindedir. Bu eşkıya reisleri de Rusya ve Yunanistan devletlerinin kumandasındadırlar. Bu durumda teftişe memur devletlerin komiserleri buraya gelip de halka adanın müstakbel idaresi hakkında reylerini sorduklarında söz konusu eşkıyanın ve nüfuzları altında bulunan düşünceleri ve duyguları Yunanistan'a mail olan kasaba ve kariyeler halkının Yunanistan'a ilhaktan başka bir arzuları bulunmadığı gün gibi aşikar olacaktır. Müşterek teftiş ve tahkikatın sonunda halkın ekseriyetinin ve bilhassa Hristiyan halkının bütününün Yunanistan'a katılmak hususundaki dileğini tespit ve tekit ederse, şimdiye kadar Osmanlı Devleti'ne tavassut teklif etmiş ve teminat vermiş bulunan devletlerin hem kendi milletlerine ve hem de bize karşı gayet müşkül bir durumda kalmalarını neticelendirecektir. Öyle bir halde Avrupa'da umumi kanun hükmüne girmiş olan milliyet prensibi hilafında veyahut Osmanlı Devleti'ne ettikleri vade aykırı şıklarından birini tercih etmeye mecbur kalacaklardır. Hal icabı da ikinci şıkkı tercih etmeyeceklerine şimdiye kadar vaki misaller delildir. Müşterek teftişin Osmanlı Devleti için düşünecek büyük zararlardan biri de adanın bugünkü durumudur. 2 seneye yakın vakitten beri vuku bulan harp ve müsademelerin tabii neticesinden olarak evlerin ve meskenlerin ve kiliselerin çoğu yıkılmış ve yanmış ve Yunanistan'a göç etmeyen ahalinin çoğu mağaralarda ve harabelerde aç ve çıplak oturduklarından Girit'e gelip kariyeleri ve nahiyeleri gezip şu halleri gözleriyle görecek ve fesatçılar tarafından muzdarip ahaliye öğretilmiş olan şikayetleri kulaklarıyla işitecek, Avrupa komiserlerinin verecekleri karar ve reylerinin lehimizde ve adanın devletimizde kalması hususunda olmasına ihtimal verilemez. Babali, Ali Paşa'nın bu düşüncelerine uyarak büyük devletlerin teftiş ve plebisit hakkındaki prensiplerini kesin olarak reddetti. Fransız elçisi bunun üzerine padişahla görüşmek istedi. Abdülaziz, elçi Monsieur Bure'nin teklif hakkındaki ısrarlarını şu sözleriyle karşıladı. Girit Ceziresi 300 bin nüfusu muhtevi olarak Rumların her birinden la akal birer altın vergi alınsa senevi 300 bin altın irat hasıl olurken bunlardan alınan vergi yarımşar lira derecesinde bile olmadığı ve hiçbir devlette böyle çok hafif vergi veren mülk ve tebaa bulunmadığı halde layen kati oraya komisyon gönderilerek icra-i teftişat olunması teklif edilir. Müşterek teftişin altından Girit'in Yunanistan'a ilhakı talebi çıkacağını biliyorum. Bunu bilip dururken teftiş teklifini nasıl kabul edebilirim? Rusya sefiri vükelamıza bir kaptan fırtınaya tutulunca geminin yüklerini denize atıp gemisini kurtarır diyor imiş. Fakat Rusya bize geminin yüklerini değil, direklerini, makinesini, dümen ve çarkını söküp atmaklığımızı yani gemimizi kendi elimizle batırmaklığımızı tavsiye ediyor. Ali Paşa bir taraftan Girit'te yeni idareyi kurmaya çalışırken diğer taraftan da asilere karşı küçük ölçüde hareketlere girişmişti. Hareketleri evvela Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, daha sonra da onun yerine getirilen Hüseyin Avni Paşa idare ettiler. Bu sıralarda Girit asilerinin mevcudu 3-4 bin kadardı. Bunlar karşısında Ali Paşa'nın elinde 55 tabur kadar kuvvet vardı. Sadrazam bu kuvvetle eşkıyanın 50 misli bir kuvveti daha mahvetmek mümkün olduğuna inanıyordu. Ancak eşkıya hiçbir tarafta ve bir vakitte müctemian meydana harbe hazır olmayıp asakiri şahane bir derecedeyken anlar dağın başından kurşun atar ve dağa çıkıldığı gibi kema yembegi ezmek müyesser olamamıştır. Lefter ve Manuel ve Katırcı Yani Vadisi'nde gezen ve mevkiin her türlü tasavvur haricinde olan şekli garip ve heyeti saabı acibinden ve haricin muavenatı mütevaliyesinden istifade eyleyen ve kuvveti gördükleri gibi her biri bir deliğe giren ve taht-ı zabıtada bulunmayan ahalinin kaffesi ister istemez kendilerine mu'in olan bir güruhun kamilen ihması hususunda doğru olmadığı, 1,5 sene müddet o yolda neticeyi matlubeyin husule gelmemesiyle dahi sabit olmuştur demesiyle de eşkıyanın tamamen hakkından gelinemeyeceğini açıklamıştır. Ali Paşa'nın umumi af ilan etmesi, Girid'in muhtarlık ile idaresini sağlayan fermanı yayımlaması ve asilerin üzerine küçük ölçüde fakat devamlı ve başarılı hareketler yapmasıyla isyan oldukça gevşemiş bulunuyordu. Bundan başka yabancı devletlerin Girit'te tesirli bir şekilde müdahalesi de önlenmişti. Asiler bilhassa bu yüzden ümitsizliğe düşmüş bulunuyorlardı. Ali Paşa bütün bu cihetleri göz önünde bulundurarak İstanbul'a dönmek istedi. Meclisi Vükela, isyanın kesin olarak yatışmamış olduğunu ileri sürerek bir müddet daha adada kalmasını istedi. Paşa bu düşünceyi uygun bulmadı. Kendisince yapacak bir iş kalmadığını ileri sürerek dönmek hususunda ısrar etti ve hatta dileği kabul edilmediği takdirde sadrazamlıktan çekileceğini bile ihsas etti. Bunun üzerine avdeti için irade çıktı. Ali Paşa Girit'te Hüseyin Avni Paşa'yı bırakarak İstanbul'a döndü. 24 Şubat 1868 Yunanistan'a ultimatum. Ali Paşa Girit asilerinin Yunanistan'dan yardım gördükçe silahlarını bırakmak cihetine gitmek istemeyeceklerini anlamış bulunuyordu. Bu sebeple İstanbul'a döner dönmez Girit meselesini kesin bir şekilde çözmek için Yunanistan meselesini ele aldı. Yunan hükümetine bir ultimatum verdi. Ultimatumun başında Girit isyanında Yunan hükümetinin oynadığı tahrik ve teşvik edici rol belirlendikten sonra şu noktalar üzerinde durulmaktaydı. 1. Yunan hükümeti son zamanlarda Yunanistan'ın türlü taraflarında Osmanlı Devleti'ne düşmanca bir maksatla kurulmuş olan çeteleri dağıtacak ve gelecekte de bunların kurulmasına mani olacaktır. 2. Girit ile Yunanistan arasında mekik dokuyan 3 korsan gemisini tecrit edecek veyahut hiç olmazsa bu gemilerin Yunan limanlarına girmesine müsaade etmeyecektir. 3. Yunan hükümeti Girit göçmenlerine memleketlerine dönmeleri için izin verecek ve dönmelerini kolaylaştıracak tedbirler alacaktır. 4. Osmanlı askeriyle Osmanlı tebaasından olanlara taarruz etmekle suçlu olanlar kanunlar gereğince cezalandırılacak ve zarar görmüş olan ailelere tazminat verilecektir. 5. Yunan hükümeti bundan böyle mevcut antlaşmalar hükümlerine ve insan haklarına uygun bir yolda hareket edecektir. Bu ultimatoma cevap vermek için 8 günlük bir müsaade verilmişti. Yunan hükümeti Rusya'nın tavsiyesi üzerine ultimatom maddeleri üzerinde Babali'ye pazarlığa girişmek istedi. Bu isteğe red cevabı verildi. Yunanlılar en çok ultimatomun 5. noktasını kabul etmekte mütereddit davranıyorlardı. Belli müddetin sonunda Babali Yunanistan'la diplomatik ve ticari münasebetlerini kestiğini bildirdi ve Akdeniz'deki Türk filosu Giritlilere Yunanistan'dan yardım gitmesini önlemek için Yunan sahillerini abluka etti. Abluka asiler üzerinde tesirini derhal gösterdi. Asilerin şefleri bundan böyle yiyecek ve silah alamayacaklarını anladılar. Gönüllüler de takviye edilemeyeceklerdi. Mütareke yapmaya istekli oldular. Adanın Türk otoritesi başlıca asilerin Fransız vapuruyla adayı terk etmelerine razı oldular. Diğer asilerin de umumi aftan faydalanmalarını uygun gördüler. Bu suretle Girit isyanı fiilen sona ermiş oldu. Yunan hükümeti ultimatoma olduğu gibi sahillerin abluka edilmesine de itiraz etti. Bunun üzerine Babali Yunan hükümetiyle diplomatik ve ticari münasebetleri kesti. Bu sıralar Yunanistan Osmanlı Devleti ile sıkı ve karlı bir ticaret yapmaktaydı. Bu itibarla Babali'nin Yunanistan'la diplomatik ve ticari münasebetleri durdurması bu hükümete büyük bir darbeydi. Babali ile Yunanistan arasında harp istikametinde gelişmekte olan anlaşmazlık Avrupa'da da büyük heyecan uyandırdı. İki devlet arasında çıkacak harbin genişleyerek bir Avrupa harbi halini alması da ihtimal halinde görüldü. Fransa anlaşmazlığın Paris Antlaşması devletleri arasında bir konferansta görüşülmesini teklif etti. Babali konferansta Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve Girit'teki idaresi üzerinde konuşulmamak, sadece Girit-Yunan ihtilafı üzerinde durulmak şartıyla konferans fikrini kabul etti. İlgili diğer devletler de konferans teklifini kabul ettiler. Türk-Yunan İhtilafı ve Paris Konferansı. Konferans Ocak 1869'da Paris'te toplandı. 1856 antlaşmasını imzalamış olan devletler bu konferansa temsilcilerini gönderdiler. Yunanistan 1856 Paris Konferansı'na iştirak etmemiş olduğu için düşüncesini istişari olarak bildirmek üzere konferansa çağrıldı. Yunanistan bu çağrıyı kabul etmedi. Konferansta Babali ile aynı seviyede tutulmak hususunda ısrar etti. Bu ısrarı her ne kadar Rus temsilcisi tarafından desteklendiyse de neticede reddedildi. Paris Konferansı, Türk-Yunan anlaşmazlığını meydana getirmiş olan ultimatomu çalışma temeli olarak kabul etti. Bu ultimatomda geçen Türk istekleri teker teker incelendi. Yunanlıların bu isteklere vermiş oldukları cevaplar da gözden geçirildi. Neticede Babali'nin istekleri haklı görüldü ve bunlar Paris Konferansı'nın bir deklarasyonu şeklinde Yunan hükümetine bildirildi. Bu suretle Girit isyanı ile bu isyanın sebep olduğu Türk-Yunan anlaşmazlığının son safhası da kapanmış oldu. Girit isyanı karşısında Osmanlı umumi efkarı. Girit isyanının gelişme safhaları ve hükümetin bu isyan karşısındaki tutumunu Osmanlı umumi efkarı üzüntüyle takip etti. Genç Osmanlılar bilhassa 1867'den sonra türlü vesilelerle bu isyan üzerinde durarak devletin aczini belirttiler. Ziya Paşa, Abdülaziz'e Londra'da sunduğu laihasında Girit meselesinin neticelerini şöyle belirtmektedir. Birincisi şudur ki Osmanlı Devleti askeri şecaat ve metanet ve itaat hususunda Avrupa'daki muallim askerin birincisi olmakla darb-ı meselken Avrupa nazarında bu imtiyaz zail ve donanmamızınsa hiçbir işe yaramadığı zahir oldu. İkincisi, 30 bin kadar asker ve 70-80 bin nüfus sefaletle beyhude yere telef oldular. Üçüncüsü, 300 bin keseden ziyade nafile masraf vuku buldu. Dördüncüsü, Osmanlı Devleti'nin Avrupaca kader ve itibarı azaldı. Beşincisi, Yunanlılar tamah ve ümide düştüler. Altıncısı, Müslüman olmayan tebaanın efkarında değişiklik hasıl oldu. Yedincisi, İslam milleti pek ziyade yeise ve fütura düştü. Osmanlı efkarı Girit isyanından padişahı ve sadrazam Ali Paşa'yı mesul tutuyordu. Fakat padişah açıktan açığa tenkit edilmediği için bütün kabahat Ali Paşa'ya yüklenmekteydi. Bu tenkitlerin mahiyeti hakkında bir fikir vermek için sadrazamın maiyetinde Girit'e gitmiş olan Kabuli Paşa'nın Sadık Paşa'ya yazmış olduğu bir mektuptan şu satırları alıyoruz. Ali Paşa Girit'teyken neler söylemediler? O belayı def etmişken asilerle birlikte ve müttefiktirler dediler. İstanbul'a gelirse hanesine gidinceye kadar arabasına necaset atacaklardır deyu yazdılar. Biçarenin bağrı huyun oldu. Ali Paşa'nın baş düşmanı Ziya Paşa da onun Girit meselesine verdiği hal şeklini aşağıdaki tarihle tespit etti. Sadr-ı Ali Zemane ne yapardı acaba? Köprülü Zade şu hengamede sağ olsaydı. Kapıcı Zade ile farkı budur kim Köprülü'nün, birisi almıştı, diğeri verdi Girit'i. Bütün bu tenkitlerde his unsurunun ön planda yer aldığını kabul etmek lazımdır. Ordusu zayıf, donanması kudretsiz, hazinesi tam takır bir devletin sadrazamı, Ali Paşa'nın başka türlü hareket etmesi mümkün müdür ki? Bu soruyu müsbet olarak cevaplandırmak çok güçtür. 1858-1868 olayları ve isyanları hakkında netice. Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü kabul edilmiş ve Osmanlı Devleti ile herhangi bir devlet arasında meydana gelecek bir ihtilafın muahedeyi imzalayan devletlerin tavasutuyla halledileceği tespit edilmişti. Bu iki prensiple Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletleri arasında kurulmuş bulunan muvazene siyasetinde hukuki ve siyasi bir unsur olarak kabul edilmişti. Fakat bu muvazene siyaseti esas itibariyle istikrarlı değildi. Devletlerin iç ve dış siyasetleriyle alakalı olarak tahavvül etmekteydi. Bu tahavvüller esnasında Osmanlı Devleti'nin müteessir olmaması için kuvvetli bulunması ve her şeyden önce kendi kuvvetine dayanarak dış siyasette teşebbüsü elinde bulundurması gerekiyordu. Halbuki Osmanlı Devleti böyle bir kuvvetten mahrumdu. Her türlü ihtiyaçları için olduğu gibi mevcudiyetini idame ettirmek için de Avrupa devletlerinin müzaheretine muhtaçtı. Bu ihtiyaç Osmanlı Devleti'nin dış siyasette Avrupa'nın kuvvetli basan devlet veya devletleri tarafına meyletmek prensibini kabul etmesine sebep olmuştur. Kırım Muharebesi Fransa'nın ve İngiltere'nin yardımıyla yapılmış bulunduğu için Paris Muahedesi'nden sonra Babali bu iki devletle bilhassa iyi geçinmeye gayret etti. Fakat bu muahedeyi takip eden yıllarda Fransa bir taraftan Rusya'ya meyletmeye başladığı gibi 1858'den itibaren de milliyet esaslarına dayanan bir dış politikaya da ehemmiyet vermeye başladı. Bu değişiklik Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan halkını milli istiklallerini elde etmek için ayaklanmalara ve isyanlara tahrik eden mühim bir unsur oldu. Ayaklanmalar ve isyanlar imparatorluğun iç işlerinden sayılmakla beraber ıslahat fermanı ile ilgili görülerek Paris Antlaşması'nı imzalayan devletlerin müdahalesine yol açtı. Bu sebeple yukarıda kısaca izah edilen Karadağ isyanı, Belgrad olayları, Eflak ve Boğdan olayları ve Girit isyanı hadiselerinde Osmanlı Devleti teşebbüsü elinde bulunduramamıştı. Bu hadiselerden her birinde söz konusu devletlerin ayrı ayrı ve toplu olarak müdahaleleri vuku bulmuş ve Babali'de bu müdahalelerin tesiri altında kalarak hadiselerden her birini hem onları çıkaran Hristiyan topluluklarını ve hem de Avrupa büyük devletlerini memnun edecek surette hal çaresine bağlamaya çalışmıştı. Netice itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesi gevşemiş ve dağılmaya müsait bir şekil almıştı.